Ayrım 8. Yağmurlarla Topraklar, Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı, sayfa 88. 8. Bir hafta hep Cuma'yı bekledi. Her gece uyuyuncaya kadar birbiri arkasına tatlı düşlere kapılarak, her gün pehlivanla bakışlarının karşılaştığı ikindi saatlerini tatlı coşkular içinde geçirerek bir hafta hep Cuma'ya dedi durdu. Perihan bir yıl önce olduğu gibi sabahları gelip akşamları İzmir'e dönmüyordu artık. Kendisi gibi bekar, iki öğretmen arkadaşı ile birlikte Zafer Caddesi üstünde kiraladıkları bir evde oturuyordu. Hemen hemen her gün görüyordu Perihan'ı. Okulun dağıldığı saatte öğleden sonra 3.30'a doğru çarşıya çıkıyordu kız. Ya gidişinde ya dönüşünde, sokakta ya da yazıhanesinin önünden geçerken karşılaşıyordu bakışları. Biri sanki haber veriyor, ayarlıyordu bu karşılaşmaları. Gelen ya da giden bir iş sahibine kapıyı açmak için kalkınca tam yazıhanesinin önünden geçiyor oluyordu Perihan. Bazen de oturdukları evin sokak içinde kalan alt kattaki oturma odasının penceresinde görüyordu Perihan'ın kızıla çalan dalgalı gür saçlarını. Dirseği pencere içinde, alnı ince uzun, parmaklarına dayalı, oradakilerle konuşurken başını çevirip çok uzaklardan gelmiş, hala bir başka kentte yaşıyormuş gibi bakışlarla sokağa bakacağı tutuyordu kızın. Nihat sonra bütün gece düşünüp duruyordu bu ayarlı karşılaşmaların anlamını. Cuma cumartesi gecelerini İzmir'de geçirirdi öteden beri. Bir hafta önce Cuma günü okuldan çıkınca İzmir'e gidip pazar akşamı dönüşünden, bu yıl Perihan'ın da o iki geceyi İzmir'de ablasının evinde geçireceği sonucuna varıyordu. Cuma günü daha saat 2 olmadan yazıhanesinde yapılacak bütün işleri bitirmişti. Kenan sordu. İzmir'e gidiyor musunuz bugün? Niyetim var. Kaçta? Daha karar vermedim. 4 ya da 5.30 otobüsüyle. Oysaki Perihan'la beraber olabilmek için 4 otobüsüyle gidecekti. Kenan, 5.30 otobüsü çok eski dedi, 4'te gidin. Huylanmıştı. Öylesine geldi ki 4 otobüsüyle gidin. Öğretmen o otobüste diyeceği yerde 5.30 otobüsü eski demişti Kenan. Öyle sanıyordu ki güzelliği yüzünden bütün kasaba delikanlıları göz hapsine almışlardı Perihan'ı. Kenan da onlardan biriydi. Hele o kısa bakışmalardan birini görmüşse kendine göre kim bilir ne anlamlar çıkarmıştı. 4 otobüsünü seçmesi için özel bir neden olmadığını belirtmeye çalışarak kayıtsızlıkla "Bakalım" dedi. "Gecikmezsem 4'le giderim." Hiç acelesi olmayan bir dosyayı okumak için adliyeye gitti. Dönüşte postaneye uğradı. Postaneden çıkarken doktorla karşılaştı. Ayaküstü biraz konuştular. Doktor İzmir'e gidip gitmeyeceğini sordu. Niyetim var dedi ona da. Doktor güldü. Dörtle mi? Gene huylandı. Ona kalırsa açıkça öğretmenle mi demekti bu. Gene kayıtsız görünerek. Sanmam dedi, yetişemem. 4'e kadar işim bitmez. Yazıhanesine dönerken neredeyse 4 otobüsüyle gitmekten vazgeçecekti. Bekar bir avukat, bekar genç, güzel bir öğretmen. Uygun düşüyordu doğrusu. Belki de sadece kuru bir yakıştırma yüzünden dedikodu almış yürümüştü kasabada. Böyle bir dedikodudan Kenan'ın haberi olması gerekirdi. Ağzını arasa mıydı acaba? Caddeye çıkınca doğru dürüst düşünemediğini, hele Kenan'ın ağzını aramaya kalkarsa konunun üstüne düşmekle hiç de iyi etmeyeceğini seziyordu. Yazıhanesine dönmekten vazgeçti. Cumhuriyet alanına doğru yürüdü. İzmir şosesinin ağzında otobüslerin değnekçisiyle karşılaştı. İzmir'e mi Nihat Bey? Hemen değil. Sen bilirsin, kaçta istersen yerin hazır. 5.30'da kim gidiyor? 24 numara. Nihat hoşlanmamış göründü. Ya, biraz eskicedir. Biliyorum, 4'te 40 numara. O yenidir, onunla git. Öyleyse onunla gideyim. Oldu, yerini ayırırım. Böylelikle 4 otobüsüyle gitmek için daha önceden verilmiş bir kararı olmadığını değnekçiye de anlattığına inanarak geri döndü. Oysaki değnekçinin her haftaki gibi doğal karşıladığı belliydi onun İzmir'e gidişini. Alanda otobüste yer ayırtması ile kimsenin ilgilenmediğini görüyordu. Köprü başına doğru inerken serin kanlılığını kazandıkça kuruntularıyla nasıl gülünç düştüğünü anlamaya başladı. Ne vardı ortada dedikodu edecek? Perihan'la olan bütün ilişkisi, kendi niyetleri, yürek çarpıntıları, geceleri uykusu kaçarak uzun uzun kurduğu düşlerden öteye geçmiyordu. Daha Perihan'ın bile haberi yoktu bunlardan. Giderek düşleri niyetleri bir yana, genç kızla tanışmış konuşmuş değillerdi, selamlaşmıyorlardı bile. Kasabada yaşamak onu 4 yılda bu duruma getirmişti işte. Yıllardır dinlediği kasaba dedikodularından yılmıştı ayrımında olmadan. Doktorun kendisinden hoşlanan kadınlardan bir rezalet çıkar korkusuyla uzak durmasının nedenini anlıyordu şimdi. Genç yaşta yaşama içgüdülerini boğup, ürkekleştirerek insanı keşiş hayatı yaşamak zorunda bırakan, atlatılması güç bir kasaba hastalığıydı bu. Doktor da kendisi de tutulmuşlardı hastalığa. Nedir ki yalnız memurlar kendisi gibi uzun öğretim yılları sonunda kasaba yaşayışlarından kopmuş kimseler arasında görülüyordu hastalık. Halk baskıya, dedikoduya aldırmıyor, bunun içinde ruh sağlığını koruyordu. 15'inde, 16'sında sevdikleri delikanlıya kaçan kızlar babaları savcılığa başvuracak olursa yargıcın gözlerinin içine baka baka başı dik, alın açık kendi gönülleriyle kaçtıklarını söylüyorlardı mahkemede. Kadınlar sevecek olurlarsa hiç düşünmeden çocuklarını, kocalarını bırakıp aşıklarına kaçabiliyorlardı. Bir bakıma aşkı ayıplamıyor, hatta hoşgörüyle karşılıyordu halk. Yalnız bir kuralı vardı bu hoşgörülüğün, o da eşitlikti. Eşitlik bozulmamalıydı. Yerli bir genç kız, yerlilerden bir delikanlıyı severse çok çok kızın ardında koşan ikinci delikanlıyla ondan yana olanlar söyleniyorlardı bu işe. Başkaları ise ne var bunda diyor geçiyorlardı. Fakat genç, güzel, herkesin gözü üstünde bir kadın, söz gelişi sünepe bir memurun genç güzel karısı, kasaba ileri gelenlerinden birinin kızı ya da alımlı bir öğretmen çevresinde koşanlardan birinden birini seçecek olursa iş değişiyor. Bu eşitlik bozuluyor, ardından koşan bütün öbür erkekler kadına düşman kesiliyorlardı. Perihan gibi yürüyüşü, hareketleri, giyinişiyle kasaba kadınlarından ayrılan, inceliğiyle bütün kasaba erkeklerinin özlemini imgeleyen bir genç kızın davranışlarında çok ölçülü, çok dikkatli olması gerektiğini her zaman sezmişti Nihat. Şimdi ise açıkça anlayabiliyordu bunu. Tek düze yaşayışlarından bıkmış, kasaba kodamanlarından aşırı duygulu kasaba delikanlılarına kadar herkesin gözü üstündeydi genç kızın. Bir gönül ilişkisi olursa bu ilişkiyi öbürlerinin kalbini kırmadan, yani kurala uyarak, eşitliği bozmadan, ya son derece gizli tutarak ya da hakkı olan kendi mutluluğu eninde sonunda evlenip birer erkekle hayatını birleştirmek zorunda olduğu için yaptığına bütün aşıklarını, hayranlarını inandırarak yürütmesi gerekirdi. Yazıhanesine yaklaşırken karşıda kahvenin üstünde oturan terzinin yanında çalışan genç kızlardan biri dizinin üstünde dikişi pencere önüne çektiği sandalyesine oturup ayak ayak üstüne atmış, yazıhanesindeki biriyle gülüşerek işaretleşiyordu. Adımlarını yavaşlattı, kendisi görmezlikten gelerek kızın kendisini görüp işaretlerini kesmesini bekledi. Yazıhanesinin kapısı penceresi açıktı. Kenan yalnızdı içeride ama terzi kız oturduğu odada yalnız olmasa gerekti. Terzi odada olmasa bile kalfalardan ya da çıraklardan biri daha odada olmalıydı. Yine de kızla Kenan dedikodudan çekinmeden hoşlandıklarını açıklayabiliyorlardı birbirlerine. O içeriye girerken Kenan kalktı, kapıyı pencereyi kapamak istedi. Kalsın dedi, bugün hava öyle güzel ki, 3-5 gün sonra arayacağız bu havaları. Siz bilirsiniz dedi Kenan, kızarıyordu. Elinden geldiği kadar yüzüne bakmamaya çalışsa da görüyordu yüzünü kan bastığını. Ama utançtan çok mutluluktan olduğunu anlamak güç değildi bu heyecanının. Otobüste yer ayırttınız mı? Ayırttım. Yarın önemli bir iş olursa avukat Tuğrul Bey'in yazıhanesine telefon edersin. Biliyorum, siz merak etmeyin. Bir Yargıtay kararları dergisini alıp bir süre karıştırdı. Kenan'ın arada bir oturduğu yerden bakışlarını kaldırıp karşı pencereye baktığını görüyordu göz ucuyla. Terzi kız pencerenin önündeydi gene. Kenan gülmemek için dudaklarını ısırıyordu. 3:30'a doğru Perihan geçti yazıhanenin önünden. Yazıhanenin açık penceresinden içeriye bakmamak için zor tuttuğu belliydi kendine. İzmir'e gidiyor dedi Kenan. Anlamamış göründü. Kim? Perihan öğretmen. Ne biliyorsun? Elinde çantası vardı. Kendisi pencereden yalnız gövdesinin üst kısmını görmüştü Perihan'ın. Kenansa açık kapıdan izlemişti kızın geçişini. Ekledi. Bu yıl cumaları gidiyor artık. Geçen cuma da gitti. Farkında değilim dedi. Bu konuyu kapatmak istediğini belli ederek. Yine de Kenan'ın sesinden ortada korktuğu gibi bir dedikodu olmadığını anlayarak rahatladı. Otobüsün kalkmasına 2 dakika kala durağa geldi. Perihan otobüsteydi. Doktorla beraber oldukları gün gördükleri gibi solda, şoförün arkasındaki ilk koltuğun pencere kıyısında oturuyordu. Yanındaki yer boştu. Sağdaki koltuğun pencere kıyısında o sabah mahkemede gördüğü şişman bir adam vardı. Onun da yanı boştu. Şoför ön kapıyı açarken, ''Nereye istersen otur Nihat abi'' dedi. ''Her yer senin. İstersen benim yanıma otur.'' Perihan etekliğini düzelterek pencere kıyısına sokuldu. Şişman adam kımıldadı. ''Merhaba Nihat Bey.'' ''Merhaba.'' Nihat bunu söylerken şoför, kendi yanındaki tek kişilik koltukta oturan tanımadığı birine şişman adamın yanındaki yeri gösterdi. ''Siz birinci koltuğa geçin beyin yanına. Sen böyle otur Nihat abi.'' Nihat aceleyle otobüse bindi. ''Bey rahatsız olmasın.'' Niyeti Perihan'ın yanına geçmekti. Şişman adam pencere kıyısından açıldı, yerini boşaltıverdi. ''Böyle buyurun Nihat Bey.'' Nihat istemeye istemeye adamın yanına oturmak zorunda kaldı. Nasılsa cesaretlendi. Bu patırtılı yerleşmeyi izleyen Perihan'ı başıyla selamladı. Perihan hafif bir gülümsemeyle selamını aldı. Bu karşılaşma bu kadarla bile kalsa Nihat o anda cumayı boşuna beklemediği kanısındaydı. Yanındaki adam merhaba bey dedi. Merhaba İzmir'e herhalde. Başka nereye olur gibilerden baktı adamın yüzüne. Evet. Otobüs kalkıyordu yavaş yavaş. Uğurlar olsun, hayırlı yolculuklar. Adam ahbap arıyordu besbelli. Artık İzmir'e kadar çekeceği vardı çenesinden. Soğuk davranmaya çalıştı. Size de. Ama soğuk davrandığını sanıyordu sadece. Adam anlamadı tepkisini. Bu sabah mahkemede dinledim sizi. İşleriniz çok maşallah. Gördüğünüz gibi. Benim de davam vardı, dinlediniz mi? Nihat anlıyordu başına geleni. Çenesinden korkması bir yana, adam şimdi İzmir'e kadar davasını anlatacak, soracak, soruşturacak, akıl öğrenecekti. Hayır, dinlemedim. Nasıl olur, siz içerideydiniz. Aklım başka bir işe takılmış olacak. Haklısınız. Adam ille istediği konuya getirecekti konuşmayı. Nihat'ın gönlünü almayı umarak bir kez daha, ''İşiniz çok maşallah.'' dedikten sonra başladı. ''Efendim, biz henüz avukat tutmadık. Davalı bir ben değilim. Mirasçılar kalabalık. Her işin benim üstüme yıkıyorlar. Aramızda bir türlü anlaşamıyoruz. Bugünlerde hepsini bir araya getirip anlaştırabilirsem niyetim avukat tutmak. Bizim davayı da siz alırsınız inşallah.'' Değerlenen bir arsa ile ilgili karışık bir iş anlatıyordu. Nihat gerçekte pek yabancısı değildi davanın. Davacıları da tanıyordu. Ama cumayı adamın parasız akıl danışması için beklememişti. Perihan'daydı aklı. Kalabaka geçmişlerdi. Deniz kıyısı boyunca uzanıyordu yol. Perihan dalmış denizi seyrediyordu. Otobüsün dikiz aynasından dizleri üstündeki el çantası ile çantayı tutan eli görünüyordu. Adama baştan savma karşılıklar veriyor, Perihan'ın indiği yerde otobüsten inmeyi düşünüyordu. Selamlaşmışlardı nasıl olsa, artık konuşabilirlerdi. Cuma günleri pazarıydı Urla'nın. Saat 4 otobüsünü geri dönen pazarcılarla iş için, mahkemeler için dağ köylerinden, Klizman'dan inenler doldururdu. Otobüs İzmir'de konakta durduğu zaman hemen hemen yalnız pazarcılarla Perihan, bir de Nihat'la yanındaki şişman adam kalmıştı otobüste. Nihat indi, Perihan da iniyordu. Şişman adam gene bırakmadı yakasını, o da inmişti. ''Buyurun bir kahve içelim'' dedi Nihat'a. Perihan yanlarından geçip gitti. Kemer altına doğru uzaklaştı. ''Başka zaman içeriz'' dedi Nihat. Adam elini uzattı, iş yerinin adresini anlatmaya başladı. Otobüs kalkmıştı yeniden, Nihat müsaade istedi. Adam sordu, ''Ne tarafa siz?'' Uğrayacağım yerler var. Ayrılıp kemer altına doğru yürümek istedi. Adam ardından yetişti tekrar. Ben de kemer altına gidiyorum. Adamdan kurtulabilmek için kemer altında ilk tuhafiyeci dükkanına daldı. Hiç niyeti yokken güzel bir Fransız kravatı ile iki çift çorap aldı dükkandan. Tekrar Kemeraltı Caddesi'ne çıkıp uzun uzun dolaştı ama Perihan'la karşılaşamadı. Hava kararmasına yakın Tuğrul'a telefon etti. Tuğrul'un konukları vardı o gece. Onu da eve yemeğe çağırdı. Gelemeyeceğini söyledi. "Ha," dedi Tuğrul, "unutuyordum. Sana dediğim o Citroen satılmış. Zararı yok," dedi. "Tabii zararı yok. Nasıl olsa bir başkasını buluruz." Ertesi gün buluşmaya karar vererek telefonu kapadılar. Gece tenis kulübünde yemek yedi. Saat 12'ye kadar briç oynadı. 12'de kulüpten çıkınca bir türlü otele dönmek istemedi canı. Oyunda kazanmıştı. Aradığı birini bulacakmış gibi kordon boyundaki barları dolaştı. Sonunda barlardan birinde kendisini oyalayan bir kadına iki bol ısmarladı. Otele döndüğü zaman saat 2'yi geçiyordu. Kasım 1. Günler ne çabuk geçiyordu. Eylül başlarında serpeleyen o yağmurdan sonra uzun bir süre havalar açık gitti. Yumuşak bir mavilik alan gökyüzü, çoğu günler bulutsuzdu. Bazı bazı yağmur getirmekten uzak beyaz bulutlar geçiyordu yükseklerden. Deniz ile kırlar, gürültülü yazın ardından bir eğlence gecesinden sonra boşalmış açık hava bahçelerinin sessizliği içindeydiler. Durgun, kımıltısız uyukluyorlardı. Eylül çıkarken Ekim'in ilk yarısının dolmasına yakın kısa süren iki yağmur daha yağdı. Her yağmurun ardından kırlar canlanır gibi oldu. Kuru ot tohumları çatlayıp filizlendiler. Yağmurların arkası gelmeyince bu yeşillik 2-3 gün içinde kurudu. Gene o hastalıklı sarı renk kapladı ortalığı. Nadasları işleyememişti yağmurlar. İri topraklar pullukların yarıp bıraktığı gibi duruyordu tarlalarda. Kökleri topaklar arasında kalan anızlar, tütün kökleri, yabanıl otlar, çürümek nedir bilmiyorlardı. O günlerde Nihat kime ne dese yağmurla ilgili bir karşılık alıyordu. Söz gelişi sokakta karşılaştığı İbrahim Kahya'ya "Nasılsın, ne var ne yok?" diye sorsa "Hiç açma bey, yağmur yok, kuruduk." oluyordu karşılık. "Nasılsınız, ne yapıyorsunuz?" diye Şevket Bey'in hatırını soracak olsa "Yağmur bekliyoruz." karşılığını alıyordu. Kuşçularlı Behzat, 3-5 günde bir yazıhanesinin kapısından başını uzatıyor, evde bahçede yapılacak bir iş olup olmadığını soruyordu. "Ne o Behzat, sen gene buralardasın." Behzat'ın yüzü üzgün üzgün uzuyordu. "Ne yapalım bey, boşuz, yağmurlar durdu, biz de durduk." Ekim böyle kurak çıktı. Behzat'ın duruşmasında dava konusu zeytin ağacının kendilerine ait olduğunu söyledi davalı vekili. Mahkeme iki tarafın tapu kayıtlarının tapu dairesinden getirilmesi için aralığın 10'una kaldı. 4 yıllık yaşayışında bir değişiklik yoktu Nihat'ın. Sabahları mahkeme, öğleden sonraları keşif, arada iş sahipleriyle görüşmeler. Keşif dönüşü davaların dilekçelerini hazırlamakla günler doluyor, akşamın 6'sına doğru kurtuluyordu işten. Günler iyice kısalmıştı. Saat 5 olmadan yazıhanesinde elektrik yakmak zorunda kalıyordu. Dışarıya çıktığında hava iyice kararmış oluyor, bu yüzden eskisi gibi İzmir şosesinde yürüyüşe çıkmıyorlardı artık. Şehir kulübünde doktor, ortaokul müdürüyle bir iki el profo oynayıp evlerine dağılıyorlardı. Ayrılırlarken gece tekrar çıkmaya pek niyetli olmadıklarını söylüyorlardı üçü de. O da yemekten sonra annesine dışarı çıkamayacağını söylüyor, ya odadaki kanepeye uzanıyor ya da ayaklarının altına bir sandalye çekip bir koltuğa oturarak kitabını açıyordu. Okudukları Fransız-Rus klasikleriydi çokluk. Ama daha ilk sayfalarda romanla bir çekişme başlıyordu arasında. Kendini bir türlü okumaya bırakamıyordu. Durmadan iç sıkıntılarına, özlemlerine kulak veriyordu. Kısık, yankılı sesinden yerini tam kestiremediği bir kurt oyar gibiydi içini. O sesi işitmemek istiyordu. Unutmak istiyordu, en çok da kendini. Nerede olduğunu, ne yaptığını, ne yapacağını bilmemek, yitip gitmek. Kalkıyordu yerinden. "Ben biraz çıksam." Annesi onun derdini, nesi olduğunu tam anlayamamanın üzüntüsü içinde "Çık bir hava al," diyordu. "Doktorla biraz çene çalar gelirim. Fena olmaz, açılırsın." Sonra sokak kapısını arkasından kaparken ekliyordu. "Gecikip boş yere uykusuz kalma, yorma kendini." Bazen Doktor Çetin'i, bazen Müdür Refet'i, bazen de ikisini birden kendisi gibi çıkıp gelmiş buluyordu şehir kulübünde. Doktorla hoca daha o gelmeden profaya oturmuş oluyorlardı. O kareyi tamamlamak için yolunu gözleyen yargıcın, Hayri Bey'in, dava vekili Reşat Bey'in ufaktan bir çevirelim demelerini kıramayarak poker masasında buluyordu kendini. Açık, pas, evet, bir açık daha, iki kart, bana üç. O unutuyordu işte, unutulmuşlar arasında gününü doldurmayı, ölümü, çocukların büyüyüp yerlerini almalarını bekleyerek unutuyordu, unutuyordu. Evet, çabuk geçiyordu günler. Perihan'ın bulunduğu o otobüsle İzmir'e gidişinin üstünden bir ay geçti. Giderek bir ayı birkaç gün de aştı. Hala askıdaydı o ilişki. İlerlemek şöyle dursun, soğuyor, tavsiyor gibi görünüyordu. İki hafta İzmir dönüşü Cuma'yı artan bir ümitle beklemişti. Cuma günü öğleden sonra gidilecek kısa sürmesi gereken bir keşif vardı. Adliyeden geç ayrıldılar. Dönmeleri de gecikti. 4 otobüsüne yetişemedi. 5.30 otobüsüyle İzmir'e gitti. O gece, ertesi gün pazar sabahı üstünden bir şey düşürüp kaybetmiş gibi İzmir'in içinde sokak sokak, sinema sinema, lokanta lokanta Perihan'ı aradı, bulamadı. Ondan sonraki cuma nezleden göz açamıyordu. Ortalıkta dolaşacak, kimseye görünecek durumda değildi. Mahkemelerini zar zor atlattı. Öğleden sonra eve kapandı. Hafta tatilini ilaçlanıp terlemeye çalışarak geçirdi. Üçüncü cuma ise birdenbire değişmiş buldu duygularını. Kapıldığı hevesi anlamsız görüyor, Perihan'ın peşinde koşmasından utanıyordu. Belki de o hafta içinde Nurhan'dan aldığı bir mektubun etkisi vardı bu tutumunda. Sınavlarını veren kardeşi, İstanbul'da kimlerin ne büyük köşe başlarını tuttuklarını gördükçe senin oralarda kendini harcamanı bilsen nasıl üzülüyorum diyordu mektubunun bir yerinde. Elbet Perihan'ı suçlayan bir şey yoktu bu satırlarda ama irkilmiş, uyanmıştı bu sözleri duyunca. 4 yıldır süre gelen bütün bağlarından tiksinir olmuştu. O hafta İzmir'e inmedi, şehir kulübüne de uğramadı. Her gece erkenden eve kapanıp Savaş ile Barış'ı okuyup bitirdi. 4. cuma gene utançtı Perihan'dan kaçmasının sebebi. Ama bu kez tersine Perihan'dan utanıyordu. Son günlerde 3-4 günde bir karşılaşıyorlardı artık. Arada bir karşılaşacak olursa nedense uzaklaşmış bir anlam almıştı bakışları. Üstün körü selamlaşıyorlardı. Öyle ki selamlaşmasalar da olabilirdi. O hafta Vurun Kahpe'ye oynuyordu kasabanın sinemasında. Doktorla birlikte gittiler. Perihan, beraber ev tuttuğu öbür iki arkadaşıyla birlikte sinemadaydı. Arkadaşlarından birinin matematik, öbürünün tarih-coğrafya öğretmeni olduğunu biliyorlardı ikisi de. Bambaşka bir Perihan'dı sinemada gördüğü. Arkadaşlarıyla birlikte olmak ürkekliğini, çekingenliğini gidermiş, rahat bir hava getirmişti devinimlerine. Balkonun ön sıralarında, ortalarda oturuyorlar, gülüyor, konuşuyorlardı aralarında. Matematik öğretmeni Perihan'la tarih öğretmenine geldiklerini fısıldadı. Perihan dönüp baktı, güldü ona doğru. Balkondaki kadın seyircilerin meraklı bakışlarına meydan okuyan bu davranıştan sonra Nihat o güne kadar gösterdiği cesaretsizlikle küçük düşmüş duydu kendini. "Doktor, Allah versin," diye fısıldadı yavaşça. "Ne var Allah verecek? Hala yok mu?" "Yok. Yazık sana." O hafta Perihan'ın atak, özgür davranışını ansadıkça çekingenleşti. Karşılaşmalarından bilerek kaçındı. 5.30 otobüsüyle indi İzmir'e. Ona kalsa belki de böyle böyle doğru dürüst başlamadan sona erecekti bu ilişki. Fakat 5. Cuma'dan önce beklenmedik bir olay girdi araya. O perşembe saat 2'ye doğru yazıhanesinde yeni bir dava dinliyordu. Ortaokulun odacısı Müdür Refet Aksu'dan bir mektup getirdi. Müdür mümkünse hemen okula gelmesini rica ediyordu. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 101.